Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergah-ı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır hakkınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene ne denile? Aziz ve titiz ve dahi temiz, sessiz ama bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz can dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. 2025'in ilk programında sizlerle beraberiz. Bizleri buluşturan, kavuşturan, konuşturan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlar, hatırlayacağınız üzere 2024 yılı boyunca Yetkinlikler Merkezi'nde 52 haftalık bir seri program yapmış olduk. Neden bu kadar uzun sürdü demeyin lütfen. Çünkü ihtiyacımız vardı. Halen de var can dostlarım. Halen de var. Buna ihtiyacımız hem de çok var. Her birimiz yetkinliklerimizi mevcut halimizden çok daha ileriye taşımaya, geliştirmeye, artırmaya mecburuz. Zor dönemlerden geçiyoruz. Zorluk ve darlık kapısında sınanıyoruz. İzzetimiz tamamen olmasa da ekseriyetle alınmış gibi bir zillet içerisindeyiz. Dört bir koldan başımıza üşüşen Haçlı ve Yahudi ve Siyonist orduları, mazlum ve masum Müslümanları katletmekte seferberlik ilan etmiş durumda. Filistin'in, Gazze'nin, Orta Doğu'nun, Yemen'in, Afganistan'ın, Myanmar'ın, Doğu Türkistan'ın ve mazlum bütün coğrafyaların durumu ortada. Tam 445 gündür en acımasız, en vahşi işkencelerle, en akıl almaz tecavüzlerle, kundaktaki bebekleri bile katleden bir canilikle ve sistematik bir soykırımla karşı karşıya Gazze ve canlı yayında bütün dünyanın gözleri önünde gıdasız, susuz, elektriksiz, yakıtsız, yardımsız bir şekilde bir ölüm kalım mücadelesindeler. Mazlum ve mahkum coğrafyaların kahir ekseriyetinin İslam beldeleri olması da acımızı çok daha artırıyor. Gönlümüzü çok daha fazla yakıyor. Bütün bu projeksiyon içerisinde hali perişanımızın gerçek sebeplerini analiz etmek adına bir durum değerlendirmesi yaptım can dostlarım. Okudum, epey bir araştırdım, sordum, soruşturdum, istişareler yaptım. Biliyorsunuz bendeniz yıllık bir plan dahilinde çalışmasını seven bir kardeşinizim. Ve bu şartlar altında 2024 yılını Nitelik İnsan programındaki ana temasını insanın temel yetkinlikleri olarak belirlemiştim. 2025 yılının ana temasını da yine yetkinlikler bazında ama ailevi, sosyal, teknik, bedensel ve manevi yetkinlikler bazında 5 farklı yetkinliğimizi ele alarak inşallah sürdüreceğim. Kısaca şöyle bir hatırlayacak olursak yetkinlikleri neydi yetkinlik? Yetkinlik yetkin olma durumuydu. Olgun olma durumuydu. Kemal, mükemmeliyet, belli bir sorumluluğu veya işi veya görevi yerine getirebilmek için gerekli olan özelliklerimiz demekti. Yetkinlik sahibi bir insan yaptığı işte çok iyi bir performans gösterir. Ve bu performansı çalıştığı kurum açısından çok tatmin edicidir, çok verimlidir. Çalışan kişi bu iyi performansı sağlayabilmek için bazı önemli davranışlara başvurur. İşte yetkinlikler o davranışların ortaya çıkmasını sağlayan kişisel özelliklerimizdir can dostlarım. Bu açıdan bakıldığında yetkinlik kavramı bilgi, beceri, tutum, davranış ve performansın bileşkesi. Bu 5 şeyin içinde olduğu bir paket. Yani biz bir davranış ortaya koyacaksak bu davranışın ortaya çıkmasını sağlayan bir adım öncesinde bununla alakalı bir bilgimiz olacak değil mi? küçücük yavrular, gerçi şimdilerde soba da kalmadı ya ortada. Diyelim ki soba var, evler hep kaloriferli artık ya da yerden ısıtmalı. Hani sobaya giderken cız diye biz hemen şey yaparız ama çocuk daha cız bilmiyor yani. O davranışın arka planında belli bir bilgisi yok. Duracak belki hızlı bir şekilde biz durabiliriz ama koşarken aniden duracak bir becerisi de yok, bilgisi olmadığı gibi. Dolayısıyla bir tutum, bir davranış geliştiremiyor. Elini sobadan koyacak bir performansa dönüşmediği için cız gerçek oluyor. Eli cız diye, cız diye yanıyor. Dolayısıyla yani edindiğimiz bilgi ve beceriler doğru zamanda doğru tutum ve davranış sergilememize yardımcı olursa biz yetkinlik sahibiyiz demektir. Bu sayede biz o yetkinimiz sayesinde sorumluluğumuzu üstlendiğimiz bütün görevlerde üstün bir performans sağlayabiliriz demektir. Can dostlarım, günümüz Müslümanlarının yaşadığı sıkıntı ve eziyetlere bakacak olursak, bunu şöyle bir örnekle de açıklamak isterim sizlere ki yetkinlik kavramı zihnimizde tam olarak bir anlam ifade etsin. Şöyle düşünelim, bir düşman var, sürekli bize saldırıyor ve bizim bu düşmana karşı koyacak silahımız pek işe yaramıyor. Düşmanı durdurmuyor. Diyelim, onların füze menzili oturdukları yerden bir butona basıyorlar, 1000 kilometre ötede bizi vurabiliyorlar. Bizim de 100 kilometrelik menzilli füzelerimiz var. Dolayısıyla onlara ulaşmadan onlar bizi 1000 kilometre öteden vuruyor ama biz ancak 100 kilometre yaklaşırlarsa, menzilimize girerlerse vurabileceğiz. Yoksa boş araziye düşüyor füzelerimiz. Bu durumda böyle bir ülke olarak düşünelim. Böyle bir durumdaysak Allah muhafaza. Şimdi artık çok şükür savunma sanayimiz çok gelişti. İzzet sahibi bir ülke haline geldik son 20 yılda elhamdülillah. Ama diyelim öyle bir durumdaysak maazallah, ilk yapılması gereken şey nedir? Füze menzilini artırmak, değil mi? Yani insan örneğinden gidersek füzelerin vurucu kabiliyetini artırmak. Yani onları yetkin vetkin bir hale getirmek. Füzelerimize düşmanla aşık atabilecek bir kabiliyet kazandırmak. Füzelere bu yetkinliği kazandırmadığımız sürece, füzelerin o yetkinliği olmadığı sürece bu savaşı kazanmamız ve düşmana galebe çalmamız mümkün değil, değil mi? İşte aynen bu şekilde neredeyse son 300 yıldır can dostlarım, düşmanları karşısında sürekli gerileyen insan kaynağımızın temel yetkinlikleri beni 2024'te böyle bir ana tema belirleyerek insan kalitemizin artırılması konusunda kazanmamız gereken temel yetkinlikleri işlemeye sevk etmişti 52 program boyunca. Bu konuda geçen dönem boyunca temel yetkinlikleri, yönetsel yetkinlikleri, fonksiyonel yetkinlikleri, dijital yetkinlikleri, dijital bir çağda yaşıyoruz sonuçta, geleceğin temel yetkinliklerini ve hatırlayacak olursanız Kasım-Aralık döneminde de iş dünyasının, dünyanın en büyük şirketlerinin geleceğin çalışanlarından beklediği temel yetkinlikleri 52 programda 2024 boyunca sizlerle beraber işlemiş olduk elhamdülillah. Rabbim tesirini halk eylesin. Aziz dostlarım, kemalat ve nitelik insanla ilgili bir kavramdır. Zira İnsan kalitemizi arttırmadıkça hep ezilen, hor vakir görünen ve bu katliamlara, bu işkencelere maruz kalan garipleri oynamak zorunda kalacağız. Böyle gelmiş ve böyle gidecek, Allah korusun. 15 milyon Yahudinin dünyaya bir şekilde hakim olması, dünyayı pençesi altında esir alması, insan olarak onların üstün bir varlık olmaları ile ilgili falan değildir. Normal insanın temel yetkinliklerine yetkinlik katmaları sayesinde, yani kendilerini geliştirip kendilerini dönüştürüp, kendilerini çok daha bilgili ve becerikli bir duruma geçirmeleri sayesinde olmuştur. Dünya tarihi okumalarımda görüyorum ki, Yahudiler ve Siyonistler hiç alalade işlerle uğraşmamışlar. Hep işlerin en güzeline talip olmuşlar. İnsan hayatı için en gerekli, en önemli alanlara yatırım yapmışlar. Uzağa gitmeye gerek yok. Yakın tarihte, Cumhuriyet tarihine baktığımızda, bir savaş ortamında hercümerç olmuş bir coğrafyada dağılmış ve yıkılmış bir imparatorluk ve onun kadim toprakları üzerine inşa edilen Cumhuriyet döneminde en stratejik işlere talip olmuşlar. O stratejik işlerin önemini anlamışlar. Kendilerini o stratejik ve önemli işleri yapabilecek bir şekilde yetiştirmişler. Yani niteliklerini artırarak nitelikli, kaliteli, verimli alanlara yatırım yapmışlar. Biz daha Gazze boykotu sebebiyle yeni yeni meselenin vehametini anlayabilecek bir konuma geliyoruz. Geldik diyemiyorum, maalesef daha yavaş yavaş yeni yeni geliyoruz. Ya o ismiyle bizim gibi görünen o bayram şekeri firması da mı istiyor ismiş? Ya? O çorap firması, o ıslak mendil, o kağıt havlu, o içecek, o deterjan, o gıda şirketi, o yediğimiz yoğurt, o içtiğimiz süt, o çikolata. Öyle mi? O da mı Yahudi Siyonist bir şirketinmiş diye daha yeni yeni hayıflanarak bilinçleniyoruz. Rabbim idrak etmekliğimizi nasip eylesin, lütfeylesin inşallah. Hala malları ile, paraları ile, oralara bedenen gidip verdikleri psikolojik destekleriyle, bebek katillerinin soykırımına çanak tutan kardeşlerimize de Rabbim hidayet nasip eylesin. Hala kahvesinden, keyfinden, içeceğinden, hamburgerinden, tavuğundan, pizzasından, kılık kıyafetine varıncaya kadar, telefon ve arabasına varıncaya kadar kişisel konforundan vazgeçmeyerek Yahudi Siyonist şirketlerle kar ortaklığı yapan kardeşlerimizi Rabbim rahmeti ve merhametiyle kuşatarak uyandırsın inşallah. Çünkü gazabıyla uyandırırsa mahvolurlar. Rabbim merhamet eylesin inşallah. Peki aziz dostlarım, nasıl geldik bugünlere? Bu yaşananların yetkinliklerle ne alakası var? Bir gün rahmet peygamberi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ne olacak sizin haliniz? Gün gelecek ve siz bir kabın içindeki yemek gibi olacaksınız. Diğer milletler sizi yemek için üstünüze üşüşecekler. Tıpkı bir kabın içindeki yemeği bitirmek için sofraya üşüştükleri gibi. Bu sözleri söyleyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, karşısında sahabe-i güzin, gökteki yıldızlar dediği sözler tabii nasıl bir şok oluşturuyor sahabe üzerinde, bir düşünün aziz dostlarım. Sordular hayret ve dehşet içinde. Ey Allah'ın Resulü, o gün, yani diğer milletlerin, güçlerin, kültürlerin oyuncağı haline geldiğimiz o gün sayımız az mı olacak? Azlığımızdan dolayı mı bu utanç verici duruma düşeceğiz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Tam aksine o gün sayınız çok olacak ama sizi vehin, korku ve zayıflık kuşatacak. Bu nedenle de bu hale geleceksiniz. Sahabe-i kiram bir daha sordu. Vehin nedir ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi? Peygamberimiz buyurdu ki, vehin, ölüm korkusu ve dünyaya olan aşırı tutkunuzdur. Bu konuda bir başka hadis-i şerif de var. Bu Müsned'de geçen, Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de bir hadis-i şerif. Ama yine Ebu Davud'dan başka bir, hemen takip eden bir hadis-i şerifte de metin şöyle: öyle bir zaman gelecek ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, aç insanların yemek kabına üşüştüğü gibi kafirler sizin üzerinize üşüyecekler. Sahabe, ya Resulallah, o zaman sayımız az mı olacak diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, çok olacaksınız ama sizin çokluğunuz su üzerindeki saman çöpünün çokluğu gibi olacak, ağırlığınız olmayacak. Bir de vehn hastalığına yakalanacaksınız. Sahabe-i kiram soruyor, vehn nedir? Bu hastalık nedir ya Resulallah? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dünyayı çok seveceksiniz, ahireti unutacaksınız. İfadeye bakar mısınız aziz dostlarım? Hayır, çok olacaksınız ama sizin çokluğunuz su üzerindeki saman çöpünün çokluğu gibi olacak, ağırlığınız olmayacak. Peki sorarım size, kimin ağırlığı olur? Yetkin insanın, değil mi? Kimin ağırlığı olur? Etkin insanın, değil mi? Ehil insanın, kaliteli ve nitelikli insanın, kamil insanın, kemalat sahibi insanın, kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli insanın ağırlığı olur, değil mi aziz dostlarım? Üretken insanın, kafası çalışan insanın, kendini yetiştiren ve geliştiren insanın, iki günü birbirine eşit geçmeyen insanın ağırlığı olur. Beşikten mezara ilim peşinde koşan insanın ağırlığı olur. Hikmeti yitik malı bilip nerede bulursa alıp uygulamak üzere hikmetin peşinde koşturan insanın ağırlığı olur. Yani aslında hem Rabbimiz Hak Teala Hazretleri hem de sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu zillet durumundan kurtulmamız için reçeteyi vermiş ve temel yetkinliklerimizle ilgili yol haritası çıkarmış. Ama bizler maalesef o reçeteye uymamışız aziz dostlarım. İnsanın temel yetkinlikleri deyince genel olarak iş ve yaşam başarımızı etkileyen hayattaki temel beceri ve özellikleri anlıyoruz. Bunlar bizim hangi alanda, hangi ortamda bulunuyorsak bulunalım, yaptığımız işte daha yüksek, daha güzel, daha verimli, daha optimum bir performans göstermemize, daha iyi bir sonuç almamıza yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla az evvel de söylediğim gibi bu yetkinlikler bilgide, beceride, davranışta, tavırda, performansta bize çok faydalı oluyorlar. Şimdi şöyle bir düşünmenizi istirham ediyorum. Bir bahçıvan düşünün. Bu kişinin işini çok iyi ve çok mükemmel bir şekilde yapması için onda hangi özelliklerin olmasını beklersiniz? Her şeyden evvel içinde doğa sevgisi olacak değil mi? Yeşili sevecek, ağacı, çiçeği, börtüyü, böceği sevecek değil mi? Ya ben ağaçları çok seviyorum diye gidip ağacın altında oturuyor. Bundan bahçıvan olur mu? Ağaç sevgim sonsuz diye. İşi de bilecek. Sevmek, bitkiyi, çiçeği, ağacı sevmek büyümeye ve verimliliğe etki ediyor ama suyunu, gübresini, ilacını, budamasını, kesmesini, biçmesini de bilecek. Hep sev, hep sev. Olmaz. Ya da düşünün, şirkete bir şoför alacaksınız. Ne beklersiniz? Hele hele İstanbul trafiğini düşünürsek, bu trafikte seyahat edecekse. Madde 1, elbette araba kullanmasını bilsin değil mi? Ehliyeti olsun. Ama zaman sizin için çok önemliyse, mesela bir kargo şirketi sahibiyseniz, kurye alıyorsunuz diyelim. Ara yolları, kestirmeleri, İstanbul trafiğini, bölgesini, nerede pazar var, nerede okul dağılıyor. Hatta saat kaçta, nerede, nasıl bir trafik olur onu da bilsin istersiniz değil mi? Peki bunları biliyor ama psikolojisi çok darmadağınık. Sürekli eli kornada, bir eli el freninde, öbür eli levyede. Bir şey olsun da sopayı alayım, bir haydarı alayım, döveyim diye falan bakıyor. Öyle bir şoför alır mısınız? Ağzı çok bozuk, sürekli sağa sola küfrederek gidiyor. Öyle bir şoför alır mısınız? Yani işte bunların hepsi yetkinlikler. Aynı şekilde bir öğretmen alıyorsanız, bilgi ve bilgelik beklersiniz. Öğrencilerini yetiştirme ve geliştirme arzusu yanında öğretebilme becerisi beklersiniz. Ama kendini yetiştirmesini, günün gerisinde kalmamasını da beklersiniz ondan. Sadece öğrencileriyle değil, velilerle de iyi, doğru, etkili, verimli, güzel bir iletişim kursun. Bunu beklersiniz. Sizi de arada bir arasın değil mi? Çocuğunuzun hal ve hareketiyle alakalı, hal ve gidişat derdi eskiler nasılmış bir bilgi versin istersiniz. Açık iletişimde olsun. Bilgi versin istersiniz yani. Bir profesör dostum var. Böyle birdenbire gidin yanına. İnsanla alakalıysa, psikolojiyle, psikiyatriyle alakalıysa saatlerce konuşabilirsiniz. Bir derya. Hem muhabbet hem de bilgelik makamında birisidir. Ama seminer veremez. Sahnede konuşamaz. Bir televizyon programında yanına bir moderatör verin. Sorularla onu açıp muhteşem saatlerce tatlı tatlı konuşabilirler. Kitap yazar, muhteşem kitapları vardır. Ama sahne adamı değildir. Sahneye çıkartırsanız orada o performansı sergileyemez. Burada ne çıkıyor karşımıza? Yaptığımız işin sahip olduğumuz yetkinliğe uygun olması da şart. Kurumlar neden batıyor dersiniz can dostlarım? Kurumlarımız neden batıyor sizce? Yetkinliğe yani liyakata, adalete, ehliyete, emanete göre değil, tanış olmaya, torpil bulmaya, hamile kart yakınımdır diye kayırmacılığa göre alım alınıyorsa, akraba kayırmacılığı yapıp şirketlerde nepotizm yapılıyorsa onun için batıyoruz demektir. Ondan sonra yandı gülüm keten helva. Ne yapsak boş. Şimdi kişinin böyle temel bir yetkinliği var. O halde asıl olması gereken şey nedir? Yetkinliğe dayalı bir performans sistemi kurarak işi yetkinlik bazlı bir liyakatle emanet etmeniz. Bizim yaklaşık 3 asırdır geriye gidişimiz ve hala bunun sebebini anlamamazlıktan gelişimizin ana sebebi işte budur. Bunu sadece basit bir bağ bahçe bahçıvan işi olarak, şoför işi olarak düşünmeyin aziz dostlarım. Devlet yönetimi de bu temel yetkinliği bekler. İslam ülkelerinin son 3 asırdır yöneticilerine bir bakın Allah aşkına. Türkiye'nin yakın tarihte başına musallat olan kişilere bir bakın. Ahmet Necdet Sezer denen bir İslam düşmanı adamı bu ülkede Cumhurbaşkanı yaptı ve İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı'nın başkan olduğu, Türkiye'nin başkanlığını yaptığı bir dönemde bu teşkilata o adamı başkan yaptı Türkiye. Allah'tan başka bir bela istememize gerek var mı? Bir Ramazan günü elinde kafam kadar içki kadehiyle içki içerek konferansta böyle bir poz veriyorsa başka bir bela istememize gerek var mı? Böyle bir insan İslam ülkelerinin hangi temel problemine çözüm üretecek? Devlet adamı diyorsak eğer, temel yetkinliği her şeyden evvel kafası ayık olacak değil mi? Öbür türlü ne verecek İslam ülkelerine böyle bir din ve İslam düşmanı? Nasıl bir katkı sağlayacak? Ama şimdi bir de elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki İslam İşbirliği Konferansı toplantılarına bakın. Aradaki farkı böyle her gün farklı bir yönüyle, farklı bir toplantıda şahit olarak yaşıyoruz elhamdülillah. Aziz dostlarım, Rabbül Alemin bir fıtrat yaratmış içimizde. Herkese farklı farklı özellikler vermiş. Ve bu emaneti de kullarına vermiş. Biz bu emanete adaletle muamele edip, adaletle davranıp, işin gereğini yapma çabasında olursak, liyakat kazanıp başarılı oluyoruz. Ama hem kendi fıtratına, yani Allah'ın onu yaratmadaki muradına ters bu gayr bir iş yapıyorsak, hem de yaptığımız işi sevmiyorsak, bir taraftan da o işin gerektirdiği temel yetkinliklere sahip olmuyorsak, yeni nitelikler, beceriler kazanmakla alakalı da kendimizi geliştirmiyorsak, ondan sonra o liyakatsizlik, o ehliyetsizlik, o emanete riayetsizlik, o yapılan işe adaletsizlik, yani sonuç itibariyle nasıl hazin bir son getirir, onu sizin o güzel gönlünüze bırakıyorum. Bugün yaşadığımız ana problem işte tam olarak da budur. Yapmakta olduğumuz ya da yapacağımız işin gerektirdiği, istediği, beklediği temel yeteneklere sahip olmadan o işi torpille morpille kapmamız ana problemimizdir. O işin gerektirdiği temel yeteneklere riayetsizliğimiz sonuçta başarı imkansız hale getiriyor ve görüyorsunuz işte 300 yılımız duraksama, sürüme yüzyılları olarak geçip gidiyor bir şekilde. Rabbim dirilişi nasip eylesin. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında kısa bir ara vereceğim. Bu gezgahtan sonra asıl 2025 konumuz olan ailevi yetkinliklerden başlayıp Bismillah diyeceğiz inşallah. Az sonra görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok değerli gönüldaşları, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında ikinci yarıyla devam ediyoruz inşallah. Programın ilk yarısında 2024 yılı boyunca anlattığım insanın temel yeteneklerinin neden bizim için çok önemli olduğuna böyle bir hatırlatma babından yeniden bir değinmiş oldum. Çünkü 2025 yılı boyunca da inşallah işimiz ne olursa olsun, ailemizde, sosyal çevremizde, kendi içsel ve bedensel özelliklerimizde ve manevi hayatımızda sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk ve başarımız için kuşanmamız gereken ana yetkinliklere değinmeye çalışacağım. 2025 boyunca inşallah takip eden 52 hafta boyunca da ailevi yetkinliklere, sosyal yetkinliklere, teknik yetkinliklere, bedensel yetkinliklere ve manevi yetkinliklere inşallah değinmiş olacağım. Aile yetkinliklerine aile medeniyetimiz programı var biliyorsunuz cuma günleri. Orada kapsamlı olarak ele alacağım için burada sadece yetkinlik merkezli, yetkinlik tabanlı, yetkinlikler açısından böyle yüzeysel madde madde anlatıp geçeceğim. Ama diğer yetkinlikleri yıl boyunca çok daha detaylı bir şekilde ele almış olacağız Rabbim lütfederse. Aziz dostlarım, ne demiştik yetkinliklerle alakalı? Bilgi, beceri, tavır, tutum, davranış, performans. Peki ailevi yetkinlikler dediğimizde ne anlayacağız? Aile üyelerinin birbiriyle sağlıklı ve etkili bir şekilde iletişim kurmasını, sorunlarını çözmesini, sorumluluklarını paylaşmasını, ilişkilerini geliştirmesini sağlayan bütün bilgi, beceri, tavır, tutum ve davranışlar ailevi yetkinlikler oluyor. Aile yetkinliklerinin en bir numaradaki temel yetkinliği aile olmaya hazır olmak. Ve bu konuda maalesef ne eğitim müfredatımızda, ne ailenin kendi içindeki koşturmacasında, 4+4+4, 12 yılını ilk orta lisede sınav peşinde koşturan, sonrasında üniversite hayaliyle bir şekilde 16 yılını eğitime ayıran bir aile, hani 16 gün bu 16 yılda yavrucuğum, Allah Resulü'nün göz aydınlığı olacaksınız. Rabbimiz içinizdeki bekarları evlendirin buyuruyor. Allah'ın emri peygamberin kavli diye bir gün karşımıza gelecek böyle bir gün. Seni o güne hazırlamakla alakalı ve bunun da çok ertelenmeden çok 30'lu 40'lı yaşlarda olmamasıyla alakalı, hayatın daha erken yaşlarında olmasıyla alakalı bir vecibemiz var. Aile olmamız gerekiyor. Bak nüfusumuz yaşlanıyor. Ekonomik olarak çöküşe geçiyoruz. Bunu dünyanın en etkili insanı seçilen 2024'te Elon Musk bile söylüyor. Dünya, insanlık çöküyor, nüfus yok oluyor, Avrupa bitiyor diye listeler yayınlıyor. Bak elin adamı bile bunu söylüyor. Dolayısıyla seni aile olmaya, sevk edecek bilgiyle donatmam lazım, bu bilgileri sana vermem lazım diye anne babalar da maalesef bundan bir haber. Nerede öğrenecek o zaman çocuk? Dolayısıyla en temel yetkinlik aile olmaya hazırlık yetkinliği. Bu konuda vakıflarımızın, derneklerimizin, kamudaki bu işle uğraşan özellikle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın büyük sorumluluğu var. Vebali ağır olur. Gençlerimizi evliliğe teşvik etmemiz gerekiyor. Aziz dostlarım, hicap duyuyorum bazı şeyleri anlatırken ama dünyanın ne durumda olduğunu anlatmanın da başka yolu yok. Avrupa malumunuz bencil, egoist tavrı yüzünden özgürlükler ülkesi diye bize yutturmaya çalıştıkları bir yer. Bütün medeni diye bize satmaya çalıştıkları, ahlaki diye, erdemli diye, etik diye satmaya çalıştıkları değerleri de mahvettiklerini, yok ettiklerini Gazze çok güzel turnusol kağıdı gibi bize gösterdi. İşte o Avrupa, tamam LGBT, fuhşiyat, sapkınlık bilmem ne bunların peşinde gidiyor ama aslında görüyor sonunu da, bu yokluğa doğru gidiyor. Geçenlerde İsveç, Norveç ve Finlandiya ülkelerine ait birkaç tane afiş gördüm sosyal medyada. Affınıza sığınıyorum. Geçenlerde dediğim işte bir 6-7 ay oluyor, yaz dönemiydi. İşte diyor gençlere hitaben yazılmış. Şimdi ülkenizden tatile gidiyorsunuz. Lütfen boş dönmeyin. Bu kadarcıkla yetineyim ben. Yani insan haya ediyor yani, hicap ediyor. Ve bir bakanlık afişi bu. Aile bakanlığı afişi. Niye nüfus yok? Çocuk yok. Yani gidin diyor başka ülkelerde hamile kalın gelin. Ha orada da evlenmenize gerek yok diyor. Doğru bize verin, biz çocuğa bakarız. Geldikleri nokta bu. Aile en temel, en sağlam, en muhkem kale, yapı, kurum, toplumun bel kemiği değil mi? Geleceğimiz yani. Dolayısıyla buradaki ailevi yetkinliklerimizi artırmamız gerekiyor. Şu ya da bu şekilde anlatacağım, madde madde anlatacağım yetkinliklerin bir numarasında anlattığım aile olmaya hazırlık yetkinliği var. Bu bir vecibe, bunu unutmayalım. İki numarada da bizden evvel aile olmuş büyüklerimizin iyi bir rol modeli olması var. Bu nasihatle olacak bir şey değil. Öyle bir fezekir inne fe'ati zikra. Tabii ki öğüt ver, muhakkak ki o fayda verir diyor Allah'ımız. Yalan söyleyecek hali yok, haşa ve haşa. Öğüt vermeye devam edeceğiz. Ama biz kendimiz de güzel bir örnek olacağız can dostlarım. Bu anlamda en önemli yetkinlik ailede. Aile olmayı bilinçlendirmek, aile olmakla alakalı gerekli bilgiyi vermek, aile olmayı hazırlamanın dışında sevgi. Sevgi olmadan yuva kurulmaz. Aile olunmaz. Ama sevginin karşıya ifadesi de iletişim yoluyla olduğu için iletişim de burada çok önemli bir yetkinlik olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz çocuklarımızın akıl bali oldukları dönemlerde iletişim becerilerine bir bakmamız lazım. Daha akıl bali olmadan evvel iletişim becerileriyle onları teçhiz etmemiz lazım. Çok açık, net, dürüst bir iletişim kurabiliyorlar mı? Kendilerini çok açık, net, dürüst bir şekilde ifade edebiliyorlar mı? Biz çocuklarımızın evlilikle alakalı bir tercih, bir karar olduğunda gelip onun danışılacağı, bu işlerin konuşulacağı bir anne baba olabildik mi? O güveni onlara verebildik mi? İletişim dediğimiz zaman işte empatik dinleme geliyor. Karşısındaki anlamaya çalışarak dinleme. İyi bir dinleyici miyiz anne baba olarak? Ondan sonra ya hocam çocuk psikoloğa gidiyor, derdini bizle paylaşmıyor, bize hiçbir şey anlatmıyor. Olmak, bulmak, kalmak diye bir sır vardır. Önce olacağız ki bulacağız. Olmadan bulamayız. İstişare edilen bir anne baba olacağız ki istişare eden çocukları bulacağız. Ya da duyguları ifade etmeyi, öfkeyi, sevgiyi, üzüntüyü, korkuyu, kaygıyı, bütün duygularını ifade edebiliyorlar mı? Ya da bir anlaşmazlık olduğunda bunu yapıcı bir şekilde çözebiliyorlar mı? Bazen aile koştuğunda adaylara ya küçük küçük böyle tatlı cingarlar çıkartın bakalım bir o problem anında nasıl oluyor? Her şey ballı lokma tatlısıyken, güllük gülistanlıkken ya çok güzel. Ama menfaatiniz zedelendiğinde, fedakarlık yapmanız gerektiğinde, bir şeyden vazgeçmeniz gerektiğinde nasılsınız acaba? Günümüz ailelerinde aziz dostlarım, özellikle anneler ya da abla ya da kız kardeşler damat adayı için gelin adayları arada bir köprü oluyorlar. İşte anne oğluyla alakalı gelin adayıyla bir köprü oluyor. Bazen anneler seçiyor evladı yerine. Tecrübeye çok inanıyorum. Elbette olumlu bir davranış ama asıl iletişimi evlenecek adayların sağlaması lazım. 18 yaştan sonra akıl bali olduktan sonra tercihlerinde, kararlarında özgür olduklarına göre hani biz rıza değil olsa olsa dua makamıyız anne babalar. Evlenecek çiftlerin birbirlerini maskesiz, net bir şekilde görebilmesi lazım. Ölçüp, biçip, tartıp, değerlendirmesi lazım. Evlilik anne baba zoruyla olacak bir şey değil çünkü. Çünkü kişi nihayetinde kendi özgür iradesiyle yaşayacak o hayatı. Sürekli anne baba olmayacak yanında. Ya şurada ne yapmam lazım? Şimdi ne demem lazım? Hani bazı komedi filmlerde olur, yazarlar eline bir şey, onu okumaya çalışır falan. Arkadaşı böyle söyle demiştir ya da ailesinden biri böyle söyle demiştir. Yani öyle yazarak, okunarak gidecek bir şey değildir yani. Spontane gelişiyor her şey. Bu yüzden zaten İslam ilk iki şart olarak evlilikte akıl ve bali olmayı, akil ve bali olmayı ortaya koymuş. En temel iki etkinlik yani. Akıl şartı var. Akleden birisi olacak adayı. Akıl sahibi ise zaten bir şekilde kendi ailesinde işleri yürütebilecektir. Akıllıdır çünkü yani. Ama ailelerin, anne babaları kastediyorum, gereksiz ve lüzumsuz müdahaleleri, sanki evlatlarının aklı yokmuşçasına onları uzaktan kumandayla yönetme çabaları, bu çabaya kız ve erkek taraflarının da öyle ya da böyle bir şekilde müdahale olarak ya öyle yönetilmez, işte böyle yönetilir, öyle müdahale edilmez, işte böyle müdahale edilir diye yangına körükle gidişleri gençlerin hem canını acıtıyor gördüğüm kadarıyla hem de yüreklerini yakıyor. Feci sonlarla sonuçlanan acı deneyimler yaşamak zorunda kalıyorlar. Evlenmeden önce anne babanın evladını ailevi yetkinliklere mücehhez kılarak onlara çok doğru bir ailevi yetkinlikle, donanımla teçhiz etmeleri, onların kendi aile gemilerini yürüten kaptanlar olmaları adına çok çok önemli. Peki hocam anne baba hiç mi karışmayacak? Büyükler hiç mi söz söylemeyecek diyecek olursanız, bu aileme dediğimiz programının konusu. Bu konuyu orada etraflıca işleriz inşallah. Ama acizane gördüğüm kadarıyla aile uzaktan kumanda kabul etmeyen bir müessese. İstişare elbette olacak. Ama istişare gönüllü olacak. Biz öyle bir hayat yaşayalım ki gençler çevremizde olsunlar, bize danışma ihtiyacında olsunlar. Zaten eşimize davranışımız kötü, zaten evliliğimiz kötü, zaten gidişat kötü. Ondan sonra da gelip baba, anne sen nasıl yürüttün buraya kadar, bana da bir akıl ver der mi bir genç? Mümkün mü? Örnek, rol model olmak. Bu açıdan aziz dostlarım, güven bu işin omurgası. Eğer anne babalar çocuklarına güveniyorlarsa evlendirmeli onları. Güven yoksa başlamamak en iyisi. Ta ki o güveni inşa edene kadar. Ben aile koştuğunda bazı ailelerde ya evlilik iyi gelir. Aslında bekar haliyle evet evladımız biraz sorumsuz, biraz güvensiz, biraz iletişimi kötü, biraz kaba. Ama evlenirse düzelir diye el kızında canını yakan aileler görüyorum. Aman bu konuya dikkat edin. Antep ağzıyla ammanı bileyim mam derler bizim oralarda. Hani amman ne olursunuz bu konuda işte evlenir düzelir diye ben böyle bir şeyin olduğuna inanmıyorum. Evlenince düzelir diye bir şey yok. Yetkinlikten bahsediyorsak eğer yok. Can çıkar huy çıkmaz demiş. Özü sözü, bilgisi bilgeliği dost doğru olan atalarımız. Bekarken sorumsuz olan evlendikten sonra da sorumsuz olur. Bekarken duygusuz olan evlendikten sonra da duygusuz olur. Bekarken müsrif olan evlendikten sonra duble müsrif olur. Çocuklarımızı en güzel ahlak yetiştirip evliliğe hazır hale getirelim aziz dostlarım. Onların ailevi yetkinlikler kazanmaları konusunda yardımcıları olalım. Evlenmeden evvel görevimizi tam eksiksiz yapalım ki evlendikten sonra yandan çarklı desteğimizle, müdahalemizle, uzaktan kumandamızla o bizim yönetmemize maruz ve muhtaç kalmasınlar. Can dostlarım, az evvel de dediğim gibi hani aile medeniyetimiz programında bu yetkinliklere zaten zaman zaman değiniyorum, hep de değineceğim. Bu konunun daha derin işlemesini aile medeniyetimizde yaparız. Ama genel itibarıyla hani duygusal yetkinlikleri de çocuklarımızın evlenmeden evvel geliştirilmeli. Sevgi ve şefkat göstermesi gibi, özgüvenlerinin, öz saygılarının artması, bir duygusal ihtiyacı fark etmesi gibi rol ve sorumluluk yetkinliklerini de geliştirmeleri lazım. geliştirmemiz de lazım yani. Bunlara bu konuda küçüklükten itibaren belli roller verip bunu yerine getirmelerini takdir ederek geliştirmemiz lazım. İşte problem çözme yeteneklerini, kriz anında sükunetle davranabilme, ki bunlar hani aile içerisinde çok çok önemli şeyler. Zamanlarını doğru, kaliteli, nitelikli, etkin bir şekilde geçirmelerini, verimli geçirmelerini, finansal yeteneklere sahip olmalarını, savurganlıklarını önleyip biraz daha bütçe yapabilme, bunu planlama, yönetme, harcamaya dikkat etme, değil mi? Ev yönetimi sistemi diyorum ben, nitelikli insan kitabımda bir bölüm anlatmıştım bunu. Ev yönetim sistemi, hani evi yönetecek bir yetkinliğe gelmesi lazım. Tabii ki ahlak olmazsa olmaz. Sosyal medya maalesef bu ahlaki erozyonu biraz körükledi, biraz törpüledi gibi geliyor. Eğitim ve gelişimle ilgili, hani çocukları yetiştirme, hani çocuk yetiştirme derken aziz dostlarım, yani çok ihmal edilen bir konu var. Ya belli işte, yavrucak kızcağız birkaç yıl içinde evlenecek. Çocuk sahibi olacak işte, evliliğin göz aydınlığı. Anne babaları ben bu konuda çok sorumsuz görüyorum Türkiye'de. Yani az çok bu işin eğitimini almış bir kardeşiniz olarak, yani doğum nefes ve kas işidir. Buna bir de zihinsel performans ekleyelim. Yani nefes, kas ve zihinsel performans. Zihinsel performans dediğim şu, hanımefendinin sağlıklı bir doğum yapabileceğine kendini yandırması lazım. Evhamlarla geçmemesi lazım. Ve beyefendilerin bu konuda onları çok desteklemesi, teşvik etmesi lazım. Eski ebelik sistemimiz buydu. Aile ebelerimiz vardı, ninelerimiz vardı, evde dadılarımız vardı. Onlar bu konuda psikolojik hazırlarlardı. Ama sadece kızım başarırsın, edersin falan, her şey güzel olur. Hayır, böyle bir şey yok. Kaslarının da hazır olması lazım. Ve kas dediğimiz şey, böyle bir haftada işte 6 aylık hamile hanımefendi, hadi son 3 ayında, böyle bir şey yok. 3-5 yıl öncesinden kas gelişimine, doğumu kolaylaştıracak, nefes almayı kolaylaştıracak, belli o ıkınma hareketlerini sağlayacak olan pelvik kasları, özellikle diyafram kasları, yani vücuduna çok dikkat etmesi lazım evlenecek kızımızın, gelin adayının. Ve nefes, hani olmazsa olmazı bu işin, nefes alma teknikleri, özellikle diyaframatik nefeste diyafram kaslarının çok güzel bir şekilde gelişmesi. Hani yetkinlikten bahsediyoruz, ondan sonra %80, %85 sezaryen. Sizce neden? İşte öncesinde belli yetkinliklerimiz olmazsa, inşallah 2025'te bu sezaryeni de ayrı bir konu olarak ele alacağım. İşin içinde sağlık var. Fiziksel ve psikolojik sağlığı da kastediyorum, ruhsal sağlığı da kastediyorum, bedensel sağlığı da kastediyorum. Beslenme alışkanlığımız var, değil mi? O da bir temel yetkinlik. Hanımefendi evlendi, yemek yapmasını bilmiyor. Evlendi, sağlıklı yemek yapmasını bilmiyor. Yani değil mi? Ya da sosyal yetkinlikler, daha sonra akrabalar var. Bir anda kucağımızda bulduğumuz, evimizde bulduğumuz, hanemizde bulduğumuz 400'e yakın, 600'e yakın yepyeni akrabalar var. Onlarla iletişim nasıl olacak? İşte bütün bu konularda evlenecek olan yavrularımızı evlenmezden evvel bu temel yetkinliklerle mücehhez kılmak, onların evlilikten sonra bizim müdahalelerimizle ilerlemesinden ziyade kendi özgür kararlarıyla çok daha doğru bir şekilde ilerlemesini, mutlu olmasını sağlar. Ben de Allah lütfederse aile medeniyeti programında buna ayrıyeten değineceğim, ama bu kısmı bitirelim. İnşallah gelecek hafta çok daha geniş kapsamlı, aileyi böyle hızlı geçtim hakkınızın helalliğiyle, İkinci programımız aile programı, orada detaylı anlatırız. Ama asıl bu sosyal yetkinlikler inşallah 2025 boyunca, zaten şimdi aile geçtikten sonra elimizde 4 tane yetkinlik kalıyor. Demek ki her 3 ayda bir tanesini işleyerek sosyal yetkinlikler, teknik yetkinlikler, bedensel yetkinlikler ve manevi yetkinliklerle 2025'i hep birlikte inşallah kulak misafirimiz olarak sizleri ağırlayacağız. Her şey gönlünüzce olsun aziz dostlarım. Hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.